Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bugün Altınoluk Dergisi'nin Eylül 2016 sayısından yazılar paylaşacağız. Altınoluk'un Eylül sayısı Bayrak ve İman kapağıyla çıkmış. Kalplerimizi kaydırma ya Rabbi. Ali İmran suresinin 8. ayeti kerimesi de yine kapakta yer alıyor. Bir bayrak, aynı zamanda bayraklarla donanmış gelincik tarlası gibi olan Yeni Kapı'daki o muhteşem görüntüyle birlikte kapakta bayrak ve iman başlığı dikkat çekiyor. İşte bu sayıdan yazılar paylaşacağız. Değerli dinleyenler, Altınoluk Dergisi'nin bu son bayrak ve iman sayısından 15 Temmuz başlıklı yazıyı paylaşalım ilk olarak. Derginin ilk yazısı aynı zamanda bu, Ahmet Taş getiren imzalı bir yazı. Ardından devam edelim bu dergiden yazılar paylaşmaya. ''15 Temmuz, Türkiye'nin sabahına yeniden doğduğu gece. Milli mücadeleden sonra ezanın, bayrağın, imanın, vatanın yeniden aynileştiği, birbirine sarıldığı ve bir İslam yurdunun, bir milletin bağrından çıkan haykırışta yeniden ben varım dediği gece. 15 Temmuz, Sütçü İmam'ın, Rıdan Hoca'nın, Çanakkale şehitlerinin vatan savunması için torunlarının şahsında yeniden bedenlendiği gece. Rıdan Hoca ki Maraş'ta, Ulu Cami'de, minberde, kalede Fransız bayrağı dalgalanırken bize cuma namazı kılmak caiz değildir diyen kahraman hocadır. Onun bu çığlığıyla kaleye tırmanan yiğitlerin elindeki al bayrak yeniden doğdu adeta 7'den 70'e bütün bir milletin bağrında. 15 Temmuz, bu ülke toprağının yeniden mübarek şehit kanıyla buluştuğu ve yeniden diriler kervanına katıldığı gece. Şehadet duygusunun bütün fesat fırtınalarına karşı bu topraklarda, bu toprağın çocuklarının yüreğinde hala ölmediğinin kanıtlandığı gece. Şairin Şehitler Tepesi boş değil haykırışının bir kere daha ispatlandığı gece. 15 Temmuz, ezanların, salaların, Ya Allah Bismillah, Allahu Ekber nidalarının ebedi bir İslam mührü olarak bu ülke insanının yüreğine kazındığı gece. 15 Temmuz, bir diriliş gecesi. Ve 15 Temmuz, İslam'a hizmet diye yola çıkan bir hareketin fesada dönüştüğü ve Müslüman bir milletin iradesine karşı savaşa sokulduğu bir intihar gecesi. Bir yanda diriliş, bir yanda intihar. 15 Temmuz, bir koca topluluğun göz bağcılığıyla millet ümmet bütününden koparıldığı ve İslam'ın diriliş seyrinden ürken küresel güçlerin hesaplarına toka edildiği gece. Bir tükeniş gecesi 15 Temmuz aynı zamanda. 15 Temmuz, İslam'dan yola çıkanların İslam üzerinde sabit kadem olmasının yola çıkış kadar hayati olduğu, kalp kaymalarına karşı müteyakkız olmanın, bazen bir iman değerinde olduğunun ispatlandığı gece. 15 Temmuz, birilerinin bayraktan koptuğu gece, ezandan koptuğu, salalardan koptuğu, vatandan koptuğu, ümmet bütünlüğünden koptuğu gece. 15 Temmuz, İslam dışında birilerini dost ve veli edinmenin, kalpleri nasıl bir fesat çukuruna sürükleyebileceğinin ayan beyan ortaya çıktığı gece. 15 Temmuz, bir İslam vatanını yere çöktürdükten sonra dünyada vatan aramanın nasıl bir çılgınlaşma olduğunu ortaya koyan akıl tutulmasının, zihni tefessühün, basiret tükenişinin dibe vurduğu gece. 15 Temmuz'dan önce, 15 Temmuz'dan sonra bir diriliş, bir çürüyüş, büyük bir ibret, büyük bir ikaz. Yanı başımızda ateşe düşen, yeni bir yol oluşturmak için uğraşırken ümmet bütünlüğünden koparılmış insanları görmenin acısı. Kalplere mukayyet olma zarureti, sırat-ı müstakimde durabilme gayreti. 15 Temmuz için milletin destanı yazılsa sezadır. Ve 15 Temmuz'da birileri için Mersiye yazılsa sezadır. Çaldılar, çaldılar, çaldılar ya. Sonunda yürekleri çalındı çalanların. Yazık. Ümmet bütünlüğünden çalındı bir topluluk. 15 Temmuz. La galibe illallah. Yüreklerine bunu yazanlar kaybetmezler. Bayraklarımız, şehitlerin kanının remzi olarak hiçbir zaman kaybetmeyenlerin sembolüdür. Bayrak millet, mümin millet, yaşasın millet. Evet, 15 Temmuz başlıklı Ahmet Taş Getiren'in kaleme aldığı yazıyı paylaştık. İlk olarak ki derginin de ilk yazısıydı değerli dinleyenler bu. Ve sunuş yazısını da paylaşarak devam edelim. Derginin sunuş yazısı şöyle başlıyor. Aziz okuyucu. Mescid-i Dırar olayını ve o günlerde Resulullah Efendimizin duygularını, diğer sahabilerin gönül ikliminde yaşanan gelgitleri hiç düşündünüz mü? Münafıklar olayını hiç düşündünüz mü? Uhud'a giderken yoldan geri dönen grupları mesela ya da Sıffin Savaşı'nı, Cemel Vakası'nı. Zor işler bunlar. Belki asr-ı saadette ya da İslam'ın ilk asırlarında yaşanan her olayı birebir bugünkü olaylarla kıyas etmek doğru olmayabilir. Ama benzeşen yönlere bakıp yaşadığımız sarsıntılarla o günlerin zorluğunu idrak etmemiz mümkün olabilir. Mescid-i Dırar'la ilgili şu bilgileri okuyalım. Münafıklar kendileri dışındaki İslam düşmanlarının yardımı ve teşvikiyle bir mescit yapmışlardı. Kuba Mescidi yakınında yapılan ve buradaki cemaati bölmek istedikleri mescit sadece adıyla ibadet yerini andırıyordu. Aslındaysa müminlere karşı dış düşmanlarla yapılacak bir savaş için hazırlanmış, içi silah deposu haline getirilmişti. Münafıklar Tebük Savaşı'na giderken Peygamberimiz Aleyhisselam'ı mescitlerinde namaz kılmaya davet etmişler, söz de almışlardı. Peygamberimiz Aleyhisselam Tebük'ten dönünce buraya uğramak istedi. Ancak ilahi vahiy ile işin hakikati bildirildi. Tevbe suresi 107-110. ayeti kerimelerini indirerek işin iç yüzünü bildirdi. İnen ayetlerde mealen şöyle buyuruldu. Bir de zarar vermek, müminlerin arasına ayrılık sokmak için ve bundan önce Allah ve Resulü ile harp edenin gelmesini beklemek için bir bina yapıp onu mescit edinenler ve bununla iyilikten başka bir şey kastetmedik diye muhakkak yemin edecek olanlar vardır. Allahu Teala şahitlik eder ki onlar şeksiz şüphesiz yalancıdırlar. Sen onun içinde hiçbir vakit namaza durma. Ta ilk gününde temeli takva üzerine kurulan mescit, senin içinde kıyamına elbette daha layıktır. Orada tertemiz olmalarını arzulamakta olan erler vardır. Allahu Teala çok temizlenenleri sever. Binasını Allah korkusu ve rızası üzerine kuran kimse mi hayırlıdır? Yoksa yapısını yıkılacak bir yerin kıyısına kurup da onunla birlikte kendisi de cehennem ateşine çöküp giden kimse mi? Allah zalimler güruhuna hidayet etmez. Onların kurdukları bina, kalplerinde temelli bir şek ve nifaka sebep olacaktır. Meğer bu kalpleri ölümle parçalanmış olsun. Allahu Teala her şeyi bilen, her yaptığını yerli yerince yapandır. Bunun üzerine Efendimiz mescidin yıkılması için emir verdi. Yerle bir edilerek gizli emelleri ortaya çıkarılan bu yere Mescid-i Dırar, Zarar Mescidi adı verildi. İki ay sonra münafıkların reisi Abdullah bin Ubey bin Selül ölünce adamları da dağıldı. Olay çok semboliktir. Mescid kurarsınız, Allah Teala tarafından Dırar Mescidi diye tanımlanır. Demek ki Allah Teala tarafından kabul buyurulan mescit, kabul buyurulan bir kişilik inşa etmemiz gerekiyor. Bu sayımızda kalplerimizi kaydırma diye seslendik Rabbimize. Mescid-i Dırar da bir kalp kaymasının sembolüydü. Allah muhafaza buyursun. Amin. Evet, derginin sunuş yazısı da böyleydi değerli dinleyenler. Şimdi bir başka yazıyla devam edeceğiz. Rabbim kalplerimizi kaydırma başlığıyla Ahmet Taş Getiren'in kaleme aldığı yazıyı paylaşıyoruz şimdi de. Eğrilik, kayma, sapma manasına zey kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Allah Teala bizi kalp kaymasına karşı uyarıyor ve bir dua öğretiyor. Âl-i İmran suresi 8. ayet şöyle. Ey Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme, saptırma, kaydırma. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Ayetten anlıyoruz ki kalplerin kaymaması da Allah'ın rahmetiyle mümkün olabilecek bir şey. Yani insan duyarlı olmalı. Evet, ama yine de Allah'ın rahmetine sığınmalı. Tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duasında sığındığı gibi. Ey kalpleri halden hale değiştiren Allah'ım! Benim kalbimi dinin üzere sabit kıl. Aslında Peygamberimizin her namazda okuduğumuz Fatiha ile bize öğrettiği dua da yine bir kalp hassasiyetiyle alakalıdır. Rabbimiz orada hem sırat-ı müstakimi işaret buyuruyor hem de sapma alanlarını. Bizi doğru yola, sırat-ı müstakime, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil. Fatiha 6-7. Bu ayetin hemen öncesinde, 5. ayette, ancak sana kulluk ederiz, ancak senden yardım dileriz buyurularak da kalplerin kayma alanlarına karşı sürekli bir zırlanma hassasiyeti kuşanılır. Zey, yani kalp kaymasına karşı duayı öğreten Rabbimiz, onun gerçekleşeceği alana ilişkin bilgiyi de lütfediyor. Bu duanın hemen öncesindeki ayette yer alıyor. O sana kitabı indirendir. Onun bazı ayetleri muhkemdir, onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih ayetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar, ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bu inceliği ancak akıl sahipleri düşünüp anlar. Âl-i İmran 7. Ayette geçen muhkem ve müteşabih, tefsir usulü ilminin önemli başlıklarındandır. Genelde muhkem, hükmü net, kesin ayetler için, müteşabih de farklı anlamlar çıkarılabilecek ayetler için kullanılmıştır. Ancak Kur'an'daki ayetlerin hangisinin muhkem, yani hükmü açık, kesin, hangisinin müteşabih, yani hükmün net olmadığı konusunda da farklı görüşler vardır. Buradan çıkarılacak sonuç şu olmalı ki, kalp kayması gibi çok hayati bir riskten kaçınmak için çok derin bir kalbi hassasiyet yüklenmeye ihtiyaç bulunmaktadır. Ayeti hem çok dikkatli hem de ibret almak ve kendi hattu hareketimizi bu hassasiyet içinde değerlendirmek için okumak lazımdır. Rabbimiz müteşabih ayetlerin peşine düşmeyi hem fitne çıkarmak hem de olmadık yorumlar üretmek amacına hamletmektedir. Ayetlerin gerçek manasını Allah'ın bildiğine işaret edildikten sonra bir rivayete göre ayetteki vav, atıf vavı sayılarak ilimde derinleşmiş olanlara da bir kapı açılmakta, bir başka rivayete göre de ilimde derinleşmiş olanların ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır diyeceklerine işaret edilmektedir. Müteşabih ayetler konusundaki hassasiyet bir hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz tarafından da hatırlatılmaktadır. Numan bin Beşir'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Muhakkak helal belli, haram da bellidir. İkisi arasında bir takım şüpheli şeyler vardır ki çok kimse bunları bilemez. Şüpheli şeylerden sakınan dinini ve ırzını korumuş olur. Şüpheli şeylere dalan kişi ise harama düşer. Nitekim içine girmek yasak olan koru etrafında davarlarını otlatan çobanın hayvanları da her an bu yasak sahaya girebilir. Haberiniz olsun, her hükümdarın kendisine mahsus bir korusu olur. Dikkat edin, Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Uyanık olunuz, bedenin içinde bir lokmacık et vardır ki o iyi olursa bütün beden iyi olur, bozuk olursa da bütün vücut bozulur. Dikkat edin, işte o kalptir. Bu hadisi şerifi sondan başa doğru okumaya ve anlamaya çalışırsak, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyanık olunuz diyerek kalbi diriliğe dikkat çekiyor ve kalbiniz sağlam olsun buyuruyor. Çünkü kalbiniz sağlam olmazsa tüm varlık alanınız harap olabilir. Kalbiniz sağlam olursa Allah'ın koruluğu demek olan haramlara dikkat ederseniz onu didiklemeye, oradan bir helal çıkarmaya, haramlar etrafında nefis otlatmaya ya da otlamaya yönelmezsiniz. Belli ki orada gözünüzde, kulağınızda, diliniz, damağınızda, eliniz ayağınızla nefsinizi otlatırsanız kalbiniz puslu alanlara kayar ve diriliği, hassasiyeti, duyarlılığı kaybolmaya başlar. Haramı haram görmemeye, helaller üzerinde titiz davranmamaya yönelir. Dinin hayatınızdaki insicamı bozulur. Rabbimizin böyle bir alan bırakması insanı sürekli müteyakkız bulundurmak içindir. İmanın odaklaştığı mahal olan kalp evrilip çevrilebilen bir şahsiyet merkezidir ve iman gel giti kabul etmeyen, her an müteyakkız olunması gereken bir bağlılıktır. Bir kere kayma başladığında onun nerede duracağı bilinmeyebilir. Dikkat edilirse ayette bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma buyuruluyor. Demek kalp kayması mümin için bir risktir. İman bir kalbi istikamet işidir. Kalbin koordinatları tam netleşecek demektir imanda. Onun için la ilahe, ilah yoktur diye, yani bir külli nefi ile başlanır kelime-i tevhide. Yani kalp illallah, ancak Allah vardır noktasına gelmeden önce kendisine ilah gibi sunulacak her şeyi bertaraf eder. Yok, yok, yok. Sadece Allah var. Aslında belki yokların da şuurlu olarak görülmesi gerekir. Onun için İslam içinde kalbin masivadan arındırılması dersini veren ayrı bir mektep oluşmuştur. Belki bu bapta yine Fatiha'da bize her gün onlarca kere tekrar ettirilen yol istikameti konusundaki hassasiyeti de hatırlamak gerekiyor. Bizi doğru yola, sırat-ı müstakime, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil. Müminin önünde sırat-ı müstakim diye bir yürüyüş yolu var. O muhkem yol, gazaba uğrayanların ve sapkınların yollarından farklı bir yol o. Acaba hangi yola gidilirse gazaba uğranılır, hangi yol sapkınlıktır? Müfessirlerimiz bunları da ehli kitabın yolu olarak okumuş. Bu yoruma da dikkat etmekte yarar var. Çünkü ehli kitap dediğimizde Kur'an'dan önce insanoğluna gelen ilahi kitapları kastediyoruz. Ve bu ayete göre onlara yönelişi müstakim yoldan ayrılma olarak telakki ediyoruz. Neden? Çünkü onlar evet Allah'ın Resullerine Allah'ın ayetleri olarak indirilmişler. Ancak az bir baha karşılığında üzerlerinde oynanmış ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le ayetlerinin asli ölçülerini yeniden bildirmiş. Öyleyse müminin kalbi böyle muharref alanlarda dolaşmayacak. Vahyin Kur'an'la gelen berrak ikliminde nefes alıp verecek. Tıpkı bunun gibi istikamet hassasiyeti söz konusu olunca sadece ehli kitabın inhirafları, yoldan çıkışları değil, vahye aykırı tüm inhiraflar, yoldan çıkışlar müminin hassasiyet alanına girecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin "Beni Hud suresi ihtiyarlattı" dediği ve Hud suresi 112. ayette yer alan "Festekim kema ümirt" emrolunduğun gibi istikamet üzere bulun ifadesine işaret ettiği rivayet edilir. O ayetlerin mealini yeniden okuyalım. Öyleyse emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O yaptıklarınızı hakkıyla görür. Ve zulüm yapanlara yakınlık göstermeyin ki size de ateş dokunmasın. Allah'tan başka yardımcılarınız da yoktur. Sonra yardım da göremezsiniz. Hud suresi 112-113. Buradaki istikamet üzere bulun, dost doğru ol ifadesi ve ayetlerin diğer mesajları ile ilgili olarak Elmalılı Hamdi Yasır, Hak dini Kur'an dilinde şunları kaydeder. Demek ki Hakk'a vasıl olmak için istikametten başka yol olmadığı gibi, her hususta istikamet kadar yüksek bir makam ve onun kadar zor hiçbir emir yoktur. Herhangi iş olursa olsun, herhangi iş olursa olsun, herhangi hedef olursa olsun, ona ulaşmanın en kısa yolu doğruluktur. Böyle olmakla beraber her şeyden önce bir işte doğrunun hangi çizgide olduğunu tayin ve tespit etmek çok zordur. Ayrıca onunla ilgili çeşitli noktalardan ilişkisini kesip sarsılmadan dost doğru olan o çizgi üzerinde yürüyebilmek daha zordur. Ve yine istenilen hedefe ulaştıktan sonra aynı şekilde o doğruluk üzere hiç eğilmeden devam ve sebat edebilmek büsbütün zordur. Bununla beraber şu kadarını hatırlamalıyız ki bu ayette Resulullah'a "beni ihtiyarlattı" dedirtecek kadar zor gelen nokta istikamet emrinin asıl kendisiyle ilgili olan kısmından ziyade ümmetiyle ilgili olan kısmı olsa gerektir. Zira buyruluyor ki seninle beraber tevbe edenler de, yani şirkten tevbe edip de imanda seninle beraber bulunan, Müslüman olan herkes de tıpkı senin gibi dosdoğru olsun. Ve azmayın, yani Allah'ın tayin ettiği sınırı aşıp da onun dışına çıkmayın. Doğruluktan ayrılıp da ifrat veya tefrite sapmayın. Aşırı gitmeyin ey Müslümanlar. Çünkü muhakkak ki O, yani Rabbin, bütün yapacağınızı görür. Gözünden hiçbir şey kaçmaz. Görür ve ona göre karşılığını verir. Ceza veya mükafat karşılıksız bırakmaz. Resulullah Efendimiz de yine iman ve istikametin birbirini tamamlaması babında Abdullah bin Amr isimli sahabinin "Ey Allah'ın Resulü, İslam'a dair bana öyle bir söz söyle ki bu hususta senden başka kimseye soru sormayayım" şeklindeki sözü üzerine şöyle buyuruyor. "Allah'a iman ettim de sonra da dosdoğru ol." Burada İsmail Lütfi Çakan hocamızın Altınoluk'un 1991 Nisan 62. sayısında Kalp Kayması başlığıyla yazdığı çok kıymetli makalesinde naklen yer alan şu bilgiyi de paylaşmak gerekiyor. Ümmeti Muhammed arasında ilk kez ortaya çıkan dinden yan çizme olayı, yani ridde günlerinde Hazreti Ebu Bekir'in özellikle akşam namazlarında "Rabbimiz hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma" mealindeki ayeti okuduğuna dair rivayette halifenin o günkü olaylara hangi noktadan baktığının ve nasıl değerlendirdiğinin işaretidir. Yine Resulullah Efendimizin fiten hadisleri içinde yer alan şu ikazını da dikkatle değerlendirmemiz gerekiyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Müslim ve Tirmizi'nin rivayet ettiği hadisi şerifte Resulullah buyuruyor ki, karanlık gecenin zifiri karanlığına benzeyen fitnelere karşı hayatınızı salih amellerle donatınız. Çünkü o vakit insan güne mümin olarak girecek, akşama kafir olarak çıkacak veya geceye mümin olarak girip sabaha kafir olarak çıkacak. Dinini bir dünya metaa karşılığında satacak. Hadisin farklı versiyonları var. Mesela bir başka rivayet şöyle. Kıyametten hemen önce karanlık gecenin parçaları gibi fitneler var. Kişi o fitnelerde mümin olarak sabaha erer, akşama kafir olur. Mümin olarak akşama erer, sabaha kafir çıkar. O fitnede oturan, ayakta durandan hayırlıdır. Yürüyen koşandan hayırlıdır. Öyleyse yaylarınızı kırın, kirişlerinizi parçalayın, kılıçlarınızı da taşa vurun. Sizden birinin evine girerlerse, Hazreti Adem'in iki oğlundan hayırlısı olsun, ölen olsun, öldüren değil. Böyle zamanlarda mıyız? Böyle zamanlarda kalp kaymasının insan davranışlarındaki yansıması nasıl olur? Şunu diyebiliriz. Kalplerimize mukayyet olmalıyız. Ayette kalplerimiz deniyor. Demek kalbi korumak için bile ümmetin kalpleriyle buluşma zarureti var. Ümmet olarak dilimize, elimize, kalemimize, duruşumuza mukayyet olmalıyız. İnsan ilişkilerimizi, dostlarımızı, düşmanlarımızı, üstümüze veli edindiklerimizi belirlerken Allah'ın ölçülerini gözetmeye itina etmeliyiz. Kalp kayar, yollar eğrilmeye başlar. Allah'a sığınmak lazım. Allah'a sığınmak lazım. Evet değerli dinleyenler, Altınoluk Dergisi'nin son sayısından Ahmet Taş Getiren imzalı Rabbim Kalplerimizi Kaydırma başlıklı yazısını paylaştık son olarak programımızda. Ve böylelikle bugün de programımızın sonuna gelmiş olduk. Bugün Altınoluk'un Eylül 2016 sayısından yazılar paylaştık sizinle. Yarın yine aynı saatte buluşabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.